Ayrım 15.
Seniha'nın odası büyük muhteşem bir paravana ile yatağa ve tuvalete mahsus iki kısma ayrılmıştı. O kadar ki bir tarafta oturan kimse diğer tarafta neler olup neler geçtiğini göremezdi. Yere yumuşak, kadifemsi bir kırmızı halı döşenmişti. Mobilyanın rengi bu halının biraz daha koyusuydu. Perveler güvez ipektendi ve tavandan sarkan elektrik lambasının abajuru alayakın, üzerine Japonkari resimler işlenmiş bir kumaştandı. Öyle ki bu da daimi bir grup kızıllığı içinde gibiydi ve havasına keskin kokular sinmişti. Renk ve koku Hakkı Celis'i sarhoş eden şeylerdendi ve ne gariptir ki en çok sevdiği renk bu renk, en hoşlandığı koku bu kokuydu. Bila ihtiyar elinde olmayarak içini çekti. "Oh, ne güzel bir odanız var," dedi. "Bu rengi pek severim. Zannederim ki geçmiş zamanın meşhur maşukaları hep bu renkte giyinirlerdi. İspanya'yı bu renkte tasavvur ederim. Bu renk bana çok ateşin, hummalı, zorlu, mehip, heybetli, korkunç ve müthiş şeyleri hatırlatır." Baris'in cümleleri, Danonzio'nun mısraları, boğa güreşleri, Don Jose'nin macerası. İşte hatırıma hep böyle şeyler gelir. Bir müddet gözleri kamaşmış gibi etrafına bakındı ve bir taburenin üstüne oturdu. "Hele bu koku," dedi. "Pek iyi bilmiyorum bu koku nelerden hasıl oluyor. Karanfil çiçeğinden, diş tozuna ve bazı çok kullanılmış ve biraz kirlenmiş kadın çamaşırlarına kadar hep bu kokuyu sezerim." Seniha genç adamın bu son cümlesine kahkaha ile güldü. O kendinden geçmiş bir halde sayıklar gibi sözüne devam etti. "Hangi sihirbaz size bu kokuyu hazırladı ve kimi büyülemek için? Zira en müthiş büyülerin kokusu mutlaka bu kokudur. Bunun içinde birer kekik ve mercan köşk gibi baharatlı nebatlardan bir şey var. Fakat mutlaka bir cadı bütün bu nebatları kaynattığı imbiye, fevkat tabiye, doğaüstü bir şey kattı. Belki bir şeytanın terinden veya bir cinin tükrüğünden birkaç damla karıştırdı. Zira bu koku en sakin, en rakit, durgun, en berrak suları bile derhal bulandıracak bir kuvvettedir. Ben bile bunu duyduğum zaman büsbütün başka bir adam olurum." Seniha bir taraftan seviniyor, bir taraftan soruyordu. "Ne oluyorsun? Söyle bakayım. Ne oluyorsun? Ne oluyorsun?" Genç adamın gözleri birdenbire paravanın üzerindeki resme daldı. Bu resim bir ağacın altında yarı dişi, yarı erkek bir delikanlı uzanmış uyuyor, gösteriyordu. Arkasından elinde küçük bir lamba ile uzun çıplak kollu bir pişe gülerek yavaş yavaş ona doğru yaklaşıyordu. Genç adam gözleri bu levhaya dalmış, kendi kendine söylenir gibi "Mutlaka," dedi. "Pişenin lambası tutarken böyle kokardı." Ve Seniha tekrar kahkaha ile güldü. O zaman Hakkı Celis gözlerini onun çıplak omuzlarına çevirdi. Zira Seniha şimdi arkasında hafif ipekli bir kombinezonla tuvalet masasının önüne oturmuş, tekrar toplamak için saçlarını çözüyordu. Seniha'nın Hakkı Celis önünde bu ilk soyunuşu değildi. Lakin Hakkı Celis bu haliyle onu ilk defa görüyorum sandı. Ne kadar narin ve aynı zamanda ne kadar yuvarlak ve dolgun kolları vardı. Şimdi bir yığın kızıl saç altında örtülü duran ensesi ve omuzları demince ne harikulade ne zarif hatlarla kımıldanıyordu. Aynanın içinden vücudunun daha harim, gizli ve daha ziyade baş döndürücü tarafları görünüyordu. Saçlarına doğru kaldırdığı kolları göğsüne ve koltuklarına kadar keskin bir ifadeye varmıştı. Hakkı Celis birden genç kızın aynadan kendisine gülerek baktığını gördü ve kabahat esnasında yakalanmış çocuklar gibi kızardı. Ne yapacağını şaşırdı, başını önüne eğdi. "Seniha, niye birdenbire sustun? Ne güzel şeyler söylüyordun," dedi. Ve Seniha bunları söylerken Hakkı Celis'e öyle bir tavırlar ve o kadar derinlere giden bir nazarla baktı ki zavallı çocuk neye döndüğünü bilemedi. O ana kadar hiç bilmediği bir şiddetli heyecana tutuldu. Birdenbire boğazına birçok hıçkırıklar hücum etmişti. Kendini tutmak istedi, muvaffak olamadı. Oturduğu yerde dirseklerini dizlerine dayadı, başını elleri içine aldı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Seniha bu ani hadise karşısında ne fazla hayrete ne de fazla telaşa düştü. Güya Hakkı Celis'in uğradığı hal pek tabii bir şeymiş gibi şuh bir eda ile başını çevirdi. "O yaptığın ne? Ağlıyor musun?" dedi. "Niçin, niçin, niçin?" Ve yerinden kalktı, yavaşça genç adama yaklaştı, yüzünün üstünde kilitlenmiş ellerini açmak istedi. Ne çocuksun, hala ne kadar çocuksun. Ayol durup dururken böyle ağlanır mı? Neden söyle bana, söyle bana diyordu ve bir taraftan da gülüyordu. Masanın üstünden büyük bir kolonya şişesi aldı, turuncu mayiden genç adamın başını ıslattı. İster misin bir pencere açayım diye sordu. Belki oda çok sıcak, belki deminden beri o kadar met ettiğin koku başına vurdu. Belki sinirlerini bozan odanın rengidir. Söyle hangisi, söyle hangisi? Hakkı Celis hiç cevap vermiyor, mütemadiyen ağlıyordu. Genç kız ağlayan çocuğun ta yanına sokuldu, dizlerinin dibine oturdu ve beyaz kollarını onun göğsüne doğru uzattı. Askeri kostümünün düğmelerini çözmeye çalışıyordu. Genç, "Bırak, bırak," diyordu. Zeniha birdenbire bir büyük abla tavrı takınmıştı. İlacını almaktan imtina eden, çekinen bir hasta çocuk gibi Hakkı Celis'i azarlamaya başladı. ''Sen delisin, mutlaka delisin.'' diyordu ve saçlarını okşayarak ''Bu kafanın içine bin türlü acayip fikirler, bin türlü divanelikler tıkıyorsun, tıkıyorsun. Adeta beyninden bir hazımsızlığa uğruyorsun. Bütün varlığın bulanıyor, sinirlerin altüst oluyor ve nihayet tahammül edemeyip böyle boşanıveriyorsun.'' Hakkı Celis müselsel birbirini izleyen hıçkırıkların arasında hayal meyal anlaşılır bir sesle ''Bu ilk defadır ki ağlıyorum.'' dedi. ''Ne kadar, ne kadar zamandır. Ta çocukluğumdan beri hiç böyle kana kana ağlamamıştım. Bırak beni. Bilsen ne kadar tatlı bir şey. Bilsen ağlamak ne kadar tatlı.'' Ve daha ziyade hıçkırmaya başlıyordu. Seniha, Hakkı Celis'i kendi haline bıraktı. Tekrar tuvaletine avdet etti. Bir taraftan saçlarını topluyor, giyinmeye hazırlanıyor, diğer taraftan kendi kendine söyleniyor gibi. Mutlaka bir sebebi olacak diyordu. Hiç böyle sebepsiz ağlanır mı? Mutlaka bir sebebi olacak. Bunun üzerine genç adam yaşlı, sırılsıklam yüzünü Seniha'ya çevirdi ve gözlerinin üstüne doğru düşen saçlarını iki eliyle arkaya doğru iterek ''Niçin ağladığımı bileceksin, mutlaka bileceksin.'' diye haykırdı. Seniha Hakkı Celis'e ta yüreğe saplanan bir nazarla baktı ve işveli bir sesle ''Demek beni hala seviyorsun.'' dedi. Genç adam ne cevap vereceğini bilemedi. O da Seniha'yı hala sevmekte olduğunu bugün ve bu saatte anlamıştı. Kalbimiz ne kadar beklenmeyen şeylerle doludur. Kendi heyecanlarımız önünde ekseriya kendimiz hayrete düşeriz. Deruni varlığımız hudutsuz ve karanlıktır. Bu hudutsuz karanlıkta yol alabilmek için ya çok cesaretli ya çok tecrübeli ve bir ilhama mazhar olmuş kadar ermiş bulunmak lazım gelir. Vakıa Hakkı Celis son zamanlarda ruhunun teşrihini açma, yayma, yapmaya epeyce alışmıştı. Lakin elinde bir milden başka aleti olmayan bir cerrah gibi daima muayyen bir fikre inip çıkmaktaydı. Benliğinin gizli bir köşesinde çoktan beri kapanmış sandığı yaranın böyle birdenbire tekrar açılıvermesi onu epeyce şaşırttı. Kendi kendine ''Evet, demek hala seviyormuşum, demek hala seviyormuşum.'' dedi. Fakat bu hakikati keşfediş biraz evvel onun için bir tatlı hayretken Seniha'nın son işvebaz ve müstehzi tavrı önünde birdenbire acı bir kanaate inkılap etmişti. Onun içindir ki genç kızın ''Demek beni hala seviyorsun'' suali üzerine o kadar saffetle, o kadar coşkunlukla, hatta o kadar haz ve neşve ile akan gözyaşları bulanarak, bozularak, yudum yudum zehir halinde içine döküldü ve keskin kokulu, ateşin renkler içinde hıçkıran deminki genç birdenbire soğuk, sükuti ve çekingen bir çocuk haline girdi. Seniha nafile yere onu tekrar açmak, söyletmek, ağlatmak istedi. Fakat bütün emekleri boşa gitti. Hakkı Celis genç kızın sözlerine ancak bir iki kelimeyle cevap veriyordu. Seniha ona çocukluklarına dair bir sürü müşterek hatıralardan bahsetti. 5-6 yıl evvelki ada alemlerini yada getirdi. Kah şefkatli, kah zalimane tavırlar takındı. Kah bir küçük hemşire gibi göğsüne sokuldu. Kah bir genç anne gibi onun başını göğsüne dayadı. Hiçbiri kâr etmedi. Bunun üzerine Seniha tavrını büsbütün değiştirdi. Hakkı Celis'e basit, adi ve dümdüz bir kadın gibi göründü. Mutlaka dedi, bu akşamüstü beraber dolaştığın serseri sana benim hakkımda bir şeyler söyledi. Ne dedi bakayım, inkar etme, neden başını öyle eğiyorsun? Madem ki bir şey söylemedi, neden utanıyorsun, neden çekiniyorsun? Seni de benim aleyhime çevirdi değil mi? Kim bilir aleyhimde ne feci, ne pis iftiralar, ne caniyane yalanlar uyduruyor. Mutlaka beni senelerce bir metresi gibi kullandığını söylemiştir. Kendisine bir nevi baş belası olduğumdan bahsetmiştir. Ve nihayet hayatının intizamını bozduğumu, istikbalini mahvettiğimi, bilir miyim daha neler yaptığımı, belki de parasını yediğimi iddia etmiştir. Hakkı Ciliz hayır demek istedi. Seniha sinirli bir hareketle sözünü kesti. Evet evet söylemiştir. Evet parasını yediğimi de iddia etmiştir. Halbuki iş ne kadar aksine ne kadar tersine bilemezsin. Sesine samimi, tatlı ve sıcak bir hasbihal ahengi verdi. Dedi ki, Hakkı kardeşim, Faik Bey'in bana ettiği fenalıklar sayısızdır. Beni bu hale sokan, hayatımı, istikbalimi berbat eden odur. Faik Bey bana bundan daha büyük bir fenalık daha etti. Kalbimin temizliğini, safiyetini aldı. Ben de ne iyiliğe ne doğruluğa itimat bıraktı. Hodbinliğime en kaba ve en galiz şekli verdi. Faik Bey benim şeklimi bozdu. Onun elinde manen yamru yumru bir insan oldum. Bu yamru yumru kalıp içinde ruhum rahatsızdır. Yeni şahsiyetim dar ve biçimsiz bir esvap gibi beni sıkıyor. Hakkı, Allah aşkına söyle, ben bütün çılgınlıklarıma, hoppalıklarıma rağmen yine iyi bir kız değil miydim? Hiç değilse gönlümün iyiliğe ve doğruluğa tabii bir meyli yok muydu? Faik Bey bende işte bu meyli, bu istidadı mahvetti. Demin sen ağlarken benim gözlerim kupkuruydu. Belki sen dikkat etmedin fakat ben kendi kendime dikkat ettim. Eskiden bir küçük çocuğu bile ağlarken görmek benim de hüngür hüngür ağlamama kâfi gelirdi. O derece şefkatli bir kalbim vardı. Şimdi bu kalp taş kesildi kardeşim Hakkı. Taş kesildi. Halbuki ben ta çocukluğumdan beri daima kalbimle ve kalbim için yaşamasını isterdim. Zaten bunun için değil midir ki günün birinde Faik Bey'e doğru koştum. Ona doğru koşarken maksadım sevmek ve sevilmekten başka neydi? 16 yaşımdan beri kendi kendime derdim ki dünyada hiçbir şey sevip sevilmekten daha tatlı ve daha mühim olmasa gerekir. Ve sevmek, ızdırap çekmek isterdim. Vallahi olmadı. Vallahi olmadı. Onunla geçirdiğimiz zamanlar bütün azap, bütün kahır, bütün işkenceydi. Birden her şeyden o kadar yoruldum, o kadar iğrendim, usandım ki şimdi biraz rahat etmekten başka bir şey istemiyorum. Biraz rahat, biraz ferah. Hayatta beklediğim şey bundan ibarettir. Biraz refah, biraz rahat ve o bunu bana çok görüyor. Beni daha ziyade yormak, beni daha ziyade harap etmek istiyor. Bu son sözleri söylerken sesi heyecandan titremeye başladı. O kadar ki Hakkı Celil Seniha'yı ilk defa olarak ağlayacak sandı ve yüreği çarptı. Seniha devam etti. Beni arkamdan ite ite, elimden çeke çeke nihayet getirdi, bir uçurumun kenarına bıraktı. Zira neden saklanmalı? Ben uçurumun kenarında duran bir kadınım. Evet Hakkı, evet bunu herkes bilir ve kendim de hissediyorum. Hakikati niçin görmemeli, neden inkar etmeli? Bir romanda görmüştüm. Bütün ahlak düsturlarının hülasası şudur diyordu. Hakikat için hakikati söyleyebilecek bir tarzda yaşamak. Ben vakıa anama babama, hasreten büyük babama çok fenalık etmiş bir kızım. Pek çok kusurlarım var. Fakat bütün bunlara mukabil bir tek meziyetim var ki o da hiç riyakar olmayışımdır. Her zaman bilmeden kendiliğimden açık sözlü, açık özlü bir kızdım. Hiç kimsenin ne dediğine, ne diyeceğine zerre kadar ehemmiyet vermedim ve harekatımı herkesin arzusuna uydurmaya lüzum görmedim. Bütün bunlar birer fazilet değil midir? Bahusus böyle bir memlekete, batıl akidelerin, riyanın, korkunun bu kadar şiddetle hüküm sürdüğü böyle karanlık bir memlekette, Hakkı Celis ilk defa olarak genç kızın sözünü kesti. Memleketi ne karıştırıyorsunuz? Zavallı memleket, o sizin dışınızdadır dedi. Genç kız ne olursa olsun içine dökmek istiyordu. Hakkı Celis'in ihtarına ehemmiyet vermedi. Neyse, neyse. Diyordum ki ben ta uçurumun kenarına gelmiş bir kadınım. Bir yanlış adım daha, ufacık bir hesapsızlık beni bu uçurumun ta dibine yollamaya kâfi gelecek. İşte Faik Bey ne yapıp yapıyor, bana bu adımı attırmak ve bu hatayı işletmek istiyor. Niçin, niçin? Ben ona ne yaptım? Ona gençliğimin en güzel kısmını ve en kıymetli şeylerini vermekle bir fenalık mı ettim? Sana mebusuyla kararlaşan evlenmemizi bozacağını söyledi. Değil mi? İnkar etme. Ben bilirim, ben bilirim. Zira bana yazdı. Bana bizzat kendisi yazdı ki ne yapıp yapıp evlenmeme mani olacak. Ona hacet kalmadı. İşte izdivaç kendiliğinden bozuldu. Kendiliğinden. Ve sesi bağrında kaldı. O zamana kadar lakayt ve sükuti duran Hakkı Celis, Seniha'nın bu inhizam, bozguna uğrama manzarası önünde biraz merhamete, biraz da nefrete benzer bir şey duymaya başladı. Sahi evlenmeniz tamamıyla kaldı mı? Ondan kati bir cevap mı aldınız? Seniha ruhunun soyunmak istediği hararetli bir saatteydi. Bütün kadınlık kibir ve gururunu şöyle bir tarafa atmıştı. Dedi ki, doğrudan doğruya kendisinden bir haber gelmedi. Fakat başkalarından işittiğime göre Peşte'de öyle bir hayat sürüyormuş ki evlenmek üzere olan bir adamın yaşayışına hiç benzemez. Bundan anladım ki vazgeçmiş. Arkasından koşacak değilim ya. Biraz durdu, düşündü. Mamafi bunu yaptım dedi. Evet, arkasından da koştum. Her gittiği yere mektup mektup üstüne yolladım. Hiçbir cevap vermedi mi? Hayır, esasen pek kaba saba bir adamdır. Fakat ben sanıyordum ki iyi bir kalbi vardır. Meğer o da yokmuş. Zaten iyi kalplilik biraz zarafet icabı değil midir? Sonra beni çok sevdiğine inanmıştım. Ne olacak diyordum. Taşralı, saf, görgüsüz bir adam. Bende her şeyi birden buldu. Gözlerini kamaştırdım. Meğer bu da değilmiş. Faik Bey diyordu ki ben daima kafasıyla hareket eden hesabi bir kızım. Belki, fakat daima yanlış düşünen ve bozuk hesaplar yapan bir kızım. Faik Bey'i tanıdıktan sonra bütün erkekleri tanıdığımı sanmıştım. Meğer kaç bin türlü erkek varmış. İşte sen de bir erkeksin. Lakin onlardan ne kadar başkasın. Zavallı Hakkı'cığım, beni yalnız sen sevdin. Seniha'nın sesi yumuşadıkça yumuşadı. Belki bu dakikada yine bir hesap yapıyordu. Belki sesini bu kadar yumuşatmadan maksadı konuşmanın iptilasından beri soğuk ve sükutiye duran Hakkı Celis'i kendi dertlerine iştirake sevk etmek veyahut Faik Bey'e dair ağzından bazı şeyler kapmak içindi. Fakat genç adamın birdenbire soğuyan ateşini tekrar uyandırmak bir türlü kabil olamıyordu. Seniha şimdi de dargın bir çocuk tavrı takındı. Fakat bir saatten beri sen de beni artık sevmiyorsun dedi. Evet evet. Kalbinde bana karşı taşıdığın hislerin hepsi demincek gözyaşları halinde akıp gittiler. Şimdi kendini boşalmış, rahat ve sakin hissediyorsun. Nafile başını sallama, benden belki nefret bile ediyorsun. Sana demin vücudumun güzel taraflarını gösterirken beni seviyordun. Fakat ne vakit ki hayatımın çirkin taraflarını göstermeye başladım, benden tiksindin. Gençken ve güzelken vücudu soymak iyidir. Fakat hiçbir yaşta ruhu soymaya gelmez ve herkes önünde, hatta kendi önümüzde bile daima giyimli durmalıdır. Hakkı Celis, Seniha'nın bu son sözlerinde derin bir hakikat buldu. Kendini tutamadı. Ne kadar doğru dedi. O zaman genç kız derhal kendini topladı. Derhal açık saçık maneviyatına kıyafetindeki düzgünlüğü verdi. Ve kibar bir ev hanımı tavrıyla ayağa kalkarak yemeğe gidelim acıkmadın mı dedi. Ve Seniha önde, Hakkı Celis arkada keskin kokulu kırmızı odadan çıktılar. Servet Bey Churchill'dan yemeğe geleceğine telefon etmişti.